Ayrım 3.
Ne korkunçtu görünüşleri. Herkesin kişiliği tarihe karışmıştı. 2 dakikada kürek mahkumlarına dönüşüvermiştik. Sağa dön ve sıraya gir. İleri, arş. 20 kadar gardiyanın refakatinde avluya vardık ve sırayla bir cezaevi arabasının daracık bölmesine tıkıldık. Beleoy adını taşıyan Siyan merkez cezaevinin yolunu tuttuk. Siyan cezaevi. Oraya varır varmaz doğru müdürün odasına götürüldük. İmparatorluk çağındaki çalışma masalarının eşi, 1 metre yükseklikteki bir kürsünün ardına tünemişti. Hazır ol, müdür sizlerle konuşacak. Mahkumlar, Güyana gitmeden önce bir süre burada tutulacaksınız. Burası ağır hapis cezasına çarptırılanların yattığı bir yerdir. Bir saniye bile konuşmak yok. Ziyaret ve mektup da yok. Ya boyun eğersiniz ya da biçerim hepinizi. Bunlardan biri Güyana giden kapıdır. Diğeri de mezarlığa giden. Uygunsuz davranışınız görülürse en ufak suç katıksız ekmek ve suyla 60 gün hücre cezasına çarptırılır. Kimse üst üste 2 hücre cezasına dayanamamıştır. Anlayana sivrisinek sas. İspanya'ya kaçıp oradan Fransa'ya iade edilen deli fişek Piotra'ya döndü. Ne iş yapardınız? Boğa güreşçisiyim müdür bey. Cevaba sinirlenen müdür haykırdı. Askerce götürün şu herifi. Göz açıp kapayana dek boğa güreşçisi yere yuvarlandı. 4-5 gardiyan tarafından yoklandı ve bizden hızla uzaklaştırıldı. Nokta nokta alayı bir kişinin üstüne 5 kişi saldırıyorsunuz. Üstelik elinizde cop da var. İtoğlu itler diye haykırdığı duyuldu. Ölümcül yara alan hayvanın hırıltısını andıran bir ah sesi işitildi. Sonra ortalığa büyük bir sessizlik çöktü. Yalnız yere sürüklenen bir şeyin betona sürtündükçe çıkardığı hışırtı geliyordu kulağımıza. Bu olaydan da ders almayan hiçbir şeyden ders alamaz demektir. Dega yanımda pantolonuma dokunmak için tek parmağını hafifçe oynatıyor. Ne demek istediğini anlıyorum. Güyana sağlam varmak istiyorsan ayağını tetik bas. 10 dakika sonra yer altında iğrenç bir hücreye atılan deli fişek Piotr'un dışında hepimiz cezaevinin disiplin bölümüne yerleştirildik. Talih Dega'yı benim yanımdaki hücreye düşürdü. Daha önce de boyu 1.90'ın üstünde tek gözlü elinde sığır sinirinden kırbacıyla kızıl saçlı bir devle tanıştırıldık. Bu adam gardiyanların emrinde çalışan ve mahkumlara işkence eden bir tutukluydu. Mahkumların da en büyük korkusuydu. Gardiyanlar onun sayesinde yorulmadan istedikleri adamı kırbaçlatıyor, sopa attırıyor, öte yandan ölen olursa cezaevi yönetmenliğine göre en ufak bir sorumluluk yüklenemiyordu. Sonradan revirde kaldığım kısa bir süre içinde bu hayvanlaşan insanın hikayesini öğrendim. Celladını bu kadar iyi seçmesini bilen cezaevi müdürünü de arada kutlayalım. Söz konusu herif taş ocağı işçisiydi. Günün birinde yaşadığı Fransa'nın kuzeyindeki küçük şehirde karısıyla birlikte kendini öldürmeye karar verdi. Bu iş için de oldukça iri bir dinamit lokumu kullandı. 6 katlı binanın 2. katında karısının yanına uzandı. Kadın uyuyordu, sigarasını yaktı, bununla kendi başıyla karısının başı arasında sol avucunda tuttuğu fitili ateşe verdi. Müthiş bir patlama oldu. Sonuç, karısı öylesine küçük parçalara ayrılmıştı ki bu parçaları kaşık kaşık toplamak gerekti. Binanın bir bölümü yıkıldı, 3 küçük çocukla 70 yaşlarında bir kadın yıkıntılar altında kalarak can verdiler. Geri kalanlar da ağır ya da hafif yaralar aldı. Trobriand adındaki bizim canavara gelince küçük parmağıyla baş parmağının yarısı dışında sol elinin büyük bir bölümünü, sol gözüyle sol kulağını yitirdi. Başında da kafatasının delinip beyin ameliyatı geçirmesini gerektirecek kadar ağır bir yara aldı. Mahkum oluşundan bu yana da cezaevinin disiplin bölümündeki hücrelere bakıyordu. Bu yarı deli yetki alanı içindeki bölgeye düşen zavallılara dilediğini yapıyordu. 1-2-3-4-5 geri dön. 1-2-3-4-5 geri dön. Ve böylece duvarda hücre kapısına bitip tükenmek bilmeyen bir gidip gelme başlıyordu. Gündüzleri kimsenin yatmaya hakkı yoktu. Sabahın 5'inde tiz bir düdük sesiyle herkesi uyandırıyorlardı. Kalkmak, yatağı yapmak, yıkanmak, yürümek ya da duvara mıhlanmış bir aralıksız iskemleye oturmak gerekliydi. Kimsenin gündüzleri yatmaya hakkı yoktu. Cezaevi yönetmenliği öylesine inceden inceye hazırlanmıştı ki yatak duvara kadar kalkıp bir çengelle tutturuluyordu. Böylece tutuklu, kaçamak da olsa uzanamaz, daha rahat gözetlenebilirdi. 1, 2, 3, 4, 5. Günde 14 saat yürüyüş. Bu devamlı hareketin kendiliğindenliği sağlamak için eller arkada, başı öne eğerek ne hızlı ne de yavaş yürümek. Aynı uzunluktaki adımlarla hücrenin bir ucunu sol ayak önde, diğer ucunu da sağ ayak önde almayı öğrenmek gerekiyordu. 1, 2, 3, 4, 5. Hücreler Konkariye'nin cezaevinden daha iyi aydınlatılmıştı. Disiplin bölümüyle cezaevi dışından gelen bir takım gürültüler duyulabiliyordu. Gece elma şarabıyla kafayı tütsülemenin mutluluğu içinde evlerine dönen işçilerin şarkıları ve ıslık sesleri bile işitilebiliyordu. Noel armağanımı aldım. Pencereyi örten tahtaların aralığından kardan bembeyaz kesilmiş ovayı ve pırıl pırıl bir mehtabın aydınlattığı birkaç koca ağaç gördüm. Noel'de satılan, benzerine çok rastladığımız bir kartpostal diyebilirdi insan. Rüzgarın sarstığı ağaçlar silkinip kardan örtülerini atmışlardı. Bu sayede daha rahat görebiliyorlardı. Kara lekeler halinde iyice ortaya çıkıyordu ağaçlar. Herkes için Noel'di. Hatta cezaevinin bir bölümünde yatanlar için bile. Yönetmeni kürek mahkumları için de fedakarlık yapmıştı. Herkese iki büyük parça çikolata alma hakkı tanındı. Dikkat edesin, iki ufak tablet değil, iki büyük parça diyorum. Bu iki parça Acqua Belle çikolatasıydı. 1931 yılı Noel gecesini kutladım. 1, 2, 3, 4, 5. Adaletin baskısı beni bir rakkas haline getirdi. Hücredeki gidip gelmek bütün dünyam. Matematik olarak hesaplanmış. Hücrede hiç ama hiçbir şey bırakılmayacak. Tutuklunun kendini oyalamaması gerekir. Penceredeki aralıktan bakarken yakalansam ağır bir cezaya çarptırabilirdim. Aslında hakları da pek yok değil. Nasılsa onların gözünde yaşayan bir ölüyüm. Ne hakla bir doğa görüntüsüne bakıp kendimi oyalayabilirim? Bir kelebek uçuyor. Uçuk mavi, üzerine incecik bir siyah çizgisi var. Penceremin hemen yanında kelebeğin az ötesinde bir arı vızıldıyor. Bu hayvancıkların bir cezaevi hücrelerinde ne işleri var? Üşüyüp cezaevine girmek istemedilerse bu kış güneşi ikisini de çılgına çevirmiş denebilir. Kışın bir kelebek hortlamış bir yaratıktır. Nasıl da ölmemiş. Ya bu arı neden kovanından kaçmış? Buraya yaklaşmak ne kadar bilinçsiz bir gözüpeklik. Neyse ki bizim tek gözlünün kanatları yok. Aksi halde uzun süre yaşayamazlardı. Bu tribülat can yakmaktan zevk alan korkunç herif. Onunla başımın belaya gireceğini hissediyorum. Bu iki tatlı hayvancığın ziyaretinin ertesi günü revire gidecek hastalar listesine yazıldım. Daha fazla dayanmama imkan yok. Yalnızlıktan boğuluyorum. Bir insan yüzü görmek, tatsız da olsa bir ses işitmek zorundayım. Bir ses olsun yeter ki, bir şey duyayım. Koridorun dondurucu soğuğunda çırılçıplak yüzüm duvara dönük, burnum dört parmak ötede doktora çıkmak için sırasını bekleyen 8 kişilik dizinin sondan bir önceki kişisiydim. İnsan görmek istiyordum. Başarmıştım işte. Çekiçli adam adıyla anılan Julotya bir şeyler mırıldanırken tek gözlü bizi yakaladı. Bu kızıl saçlı yabaninin tepkisi müthiş oldu. Kafama arkadan indirdiği müthiş bir yumrukla beni iyice sersemletti. Yumruğun geldiğini görmediğimden burnumu duvara vurdum, kan fışkırdı. Yerimden doğrulunca yuvarlanmıştım da şöyle bir silkindim ve başıma geleni hatırlamaya çalıştım. İtiraz eder gibi bir hareket yapınca bu fırsatı kollayan tek gözlü karnıma indirdiği tekmeyle beni yere serdi ve sığır sinirinden kamçısıyla kırbaçlamaya koyuldu. Julot bu kararına dayanamadı, herifin üstüne atladı ve müthiş bir kavga başladı. Julot alta düştüğünden gardiyanlar olup biteni kayıtsızlıkla izliyorlardı. Yerimden doğrulmuştum ama kimsenin bana aldırdığı yoktu. Çevreme bakınıp bir silah bulmaya çalıştım. Birden koltuğunda öne doğru eğilip bekleme odasından koridorda olup biteni görmeye çalışan doktoru ve aynı zamanda da su buharının etkisiyle yerinden hop kalkıp hop oturan büyük tencerenin kapağını gördüm. Bu koca mineli tencereyi doktorun odasını ısıtan kömür sobasının üstüne koymuştu. Buharı da herhalde havayı temizlemeye yarıyordu. O an büyük bir çabuklukla tencereyi iki kulpundan yakaladım. Elimin yanmasına rağmen bırakmadan ve jilot ile uğraşmaktan beni fark edemeyen tek gözlünün suratına kaynar suyu boca ettim. Herifin gırtlağından korkunç bir çığlık yükseldi. Kaynar su hedefine oturmuştu. Yerlerde yuvarlanıyor, sırtındaki üç kat yünü bir biri ardında güçlükle çıkarıyordu. Sıra üçüncü kazağa geldiğinde derisi birlikte yüzüldü. Yün kazağın boynu dardı. Başını çıkarmak için harcadığı güçle göğüs derisi, boyun derisinin bir parçası ve yanağının derisi kazakla birlikte çıkıverdi. Tek gözü de haşlanmış, görmez olmuştu. Sonunda iğrenç bir görünüşte, her yanından kanlar damlayarak cılk yaralar içinde ayağa kalktı. Julot da bu fırsattan yararlanıp apış arasına müthiş bir tekme oturttu. Dev yere yığıldı, kusmaya, ağzından köpükler saçmaya koyuldu. Hesabı tamamdı. Bizimse biraz beklemekte kaybedecek hiçbir şeyimiz yoktu. Olayı izleyen iki gardiyan üstümüze saldırmayacak kadar yüreksiz kişilerdi. Takviye almak için ortalığı velveleye verdiler. Her yandan adam koştu. Üzerimize dolu gibi cop yağmaya başladı. Talihim varmış ki kısa sürede bayıldım da fazla acı duymadım. Ayıldığımda kendimi iki kat yerin dibinde çırılçıplak ve su dolu bir hücrenin içinde buldum. Ağır ağır toparlanıyordum. Elim acılar içinde gövdemde gezindi. Başımda en azından 10 ile 15 şiş vardı. Saati hiç bilmiyorum. Burada ne gece vardı ne gündüz. Ne de ışık. Duvara vurularak çıkarılan sesi duydum. Epey uzaklardan geliyordu. Güm güm güm güm. Bu sesler telefon ziliydi. Konuşmak istiyorsam iki kere de benim duvara vurmam gerekiyordu. Vuracaktım duvara ama neyle? Karanlıkta işime yarabilecek bir şey seçemiyordum. Yumrukla haberleşmek imkansızdı. Çünkü ses yeterince uzağa gitmiyordu. Biraz daha az karanlık olduğundan kapının bulunduğu yer sandığım köşeye doğru yürüdüm. O ana kadar görmediğim demir parmaklıklara tosladım. El yordamıyla hücrenin benden bir metre uzaktaki bir kapıyla kapandığını anladım. Şu sıra dediğim parmaklıklar bu kapıya erişmemi engelliyordu. Böylece tehlikeli bir tutuklunun yanına giren kişiye dokunmaması sağlanıyordu. Çünkü tutuklu kafes içindeydi. Tutukluyla konuşabiliyor, ıslatabilir, tehlikesizce ona yiyecek verebilir ya da sövüp sayılabilirdi. Yalnız bu düzenin bir tek faydası vardı. Tutuklu tehlikesizce dövülemezdi. Çünkü onu dövebilmek için parmaklığı açmak gerekliydi. Darbeler zaman zaman kulağıma geliyordu. Beni kim çağırabilirdi ki? Yakalanırsam başına kötü şeyler gelebilirdi bu adamın. Ama cevap almaya da hak kazanmıştı. Yürürken yuvarlanıp ağzımı burnumu kırmama ramak kaldı. Katı ve yuvarlak bir şeye basmıştım. Elimi değdirdim. Bu tahta bir kaşıktı. Hemen kaptım ve cevap vermeye hazırlandım. Kulağım duvara yapışmış bekledim. Güm güm güm. Nokta güm güm. Cevap verdim. Güm güm. Bu iki vuruş benimle konuşmayı isteyen kişiye konuş seni dinliyorum demeye geliyordu. Darbeler yeniden duyuldu. Güm güm güm. Alfabenin harfleri hızla birbirini izliyordu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K. Nokta K harfinde durdu. Bütün gücümle bir kere duvara vurdum. Güm. Böylece K harfini anladığımı belirtmiş oldum. Ardından E, İ, sonra yine bir E geldi. Bana kelebek ne var ne yok diyordu. Bir arızan var mı? Benim tek kolum kırık. Arayan Julot idi. Yakalanmayı düşünmeden iki saate aşkın bir süre konuştuk. Karşılıklı bir şeyler söyleyebilmek için yanıp tutuşuyorduk. Bir yerimin kırılmadığını, başımın şiş içinde olduğunu ama yara almadığımı anlattım. Bacağımdan çekilerek aşağı indirildiğimi görmüştü. Her basamakta başımın bir kere betona tosladığını söylüyordu. O kendini hiç kaybetmemişti. Triboliot'un ağır yaralandığından emindi. Yün kazakların da yardımıyla yaranın epey derinleştiğini sanıyordu. Triboliot uzun bir süre kendini toparlayamazdı. Çabucak vurulan ve tekrarlanan üç darbe bir bokluk olduğunu haber verdi. Sesi kestim. Gerçekten de kısa bir süre sonra kapı açıldı, biri bağırdı. Hücrenin dibine çekil İtoğlu. Hücrenin dibinde hazrola geç. Konuşan tek gözlünün görevine devralan tutukluydu. Benim adım Baton. Görüyorsun tam işime uygun bir adım var. Koca bir denizci feneriyle hücreyi ve çıplak gövdemi aydınlattı. Şunları giy, yerinden kıpırdama. Al sana su ve ekmek. Hepsini birden yeme. Çünkü 24 saat başka bir şey verilmeyecek. Deli gibi haykırıyordu. Sonra feneri kendi yüzüne kaldırdı. Gülümsediğini, yüzünde en ufak bir kötülük izi bulunmadığını gördüm. Parmağını dudaklarına götürdü ve getirdiği giysileri gösterdi. Herhalde gardiyan koridordaydı. Böylece bana kendisinin düşman olmadığını anlatmak istiyordu. Gerçekten de ekmek topağının içinde koca bir parça haşlanmış et, pantolonun cebinde de bir servet, bir paket sigarayla bir kavlu çakmak buldum. Hücrede böyle armağanlar milyonlara bedeldi. Bir yerine iki gömlek, bir de ayak bileklerine kadar inen bir yün iç faninası getirmişti. Baton denen adamı hayatım boyunca hatırlayacağım. Bütün bunları Tribulyot'un canına okumam karşılığında armağan etmişti anlaşılan. Olaydan önce kendisi tek gözlünün yardımcısıydı. Şimdi benim sayemde onun yerini almıştı. Yükselmesini bana borçluydu. Minnetini de böyle gösteriyordu. Seslerin nereden geldiğini anlamak için büyük bir sabır gerektiğinden, gardiyanlar çok tembel olduklarından, bu işi de ancak görevli mahkum yapabileceğinden, bu tondan yana gönlümüz rahat, Julot ile bol bol görüşüyorduk. Bütün gün birbirimize telgraf üstüne telgraf yağdırdık. Onun ağzından çok yakın Güyana doğru yola çıkacağımızı öğrendim. En fazla 3 ya da 4 ayımız vardı. Aradan 2 gün geçti. Hücrelerimizden çıkarılıp iki yanımızda birer gardiyanla müdürün odasına götürüldük. Tam kapının karşısındaki masanın başına 3 kişi oturmuştu. Bir çeşit mahkemeydi bu. Müdür başkanlık görevini üstüne almıştı. Müdür yardımcısıyla baş gardiyan da üyeydiler. Ha ha, demek geldiniz aslanlar. Ne diyorsunuz bakalım? Julot'un yüzü sapsarıydı. Gözleri şişmişti. Ateşinin iyice çıktığı belli oluyordu. 3 gün önce kırılan koluyla çok acı çektiği muhakkaktı. Alçak sesle cevap verdi. Bir kolum kırık. Eh, siz istediniz kolunuzun kırılmasını. İnsanlara saldırmanın ne demek olduğunu da böylece öğrenirsiniz. Doktor geldiğinde görürsünüz kendisini. Bir haftadan önce görüneceğini de pek sanmıyorum. Bu bekleme belki işinize yarar. Canınızın acısı size bir şeyler öğretir. Herhalde sizin gibi bir herif için özel doktor çağıracağımı sanmıyorsunuz. Bekleyin, cezaevi doktoru gelince size bakar. Kolunuzdaki kırık yeni bir emre kadar arkadaşınızla birlikte hücre cezası çekmenize engel değil. Julot gözlerimin içine baktı. Bu iyi giyimli bey insanların hayatına pek az değer veriyor galiba der gibiydi. Yeniden başımı müdüre çevirdim ve baktım. Konuşmak istediğimi sandı. Bu karar hoşunuza gitmedi mi? Bir diyeceğiniz mi var diye sordu. Kendisine cevap verdim. Hiçbir diyeceğim yok müdür bey. Sadece suratınıza tükürme ihtiyacını duyuyorum. Ama tükrüğümü kirletmekten korktuğum için bu işi yapamıyorum. O kadar şaşırdı ki kıpkırmızı kesildi. Ne dediğimi hemen anlayamadı. Ama baş gardiyan anlamıştı. Emrindekilere bağırdı. Götürün şunu, iyice ıslatın. Bir saat sonra yerlerde sürüklenerek özür dilerken görmek istiyorum bu herifi. Yola getirilmeli. Pabuçlarımın altını ve üstünü yalatarak temizleteceğim ona. Size güveniyorum, acımadan vurun. İki gardiyan sağ kolumu, ikisi de sol kolumu kıvırdı. Ellerim kürek kemiklerime kadar kalkmış halde yüzü koyun yere yatırıldım. Sol elimin işaret parmağını sağ elimin baş parmağı ile birleştiren bir kelepçe taktılar ve baş gardiyan bir hayvan gibi saçlarıma yapışarak beni yerden kaldırdı. Bana neler yaptıklarını sizlere anlatmamın hiçbir gereği yok. Ellerim arkada tam 11 gün kelepçeli kaldığımı söylemek yeter. Hayatımı bu tona borçluydum. Her gün hücreme yönetmelik gereğince verilmesi emredilen ekmek topağını atıyordu ama ellerimi kullanamadığımdan ekmeği doğru dürüst yiyemiyordum. Başımla parmaklar kıstırsam bile ısıramıyordum ekmeği. Ama bu ton beni hayatta tutacak kadar ekmek parçası da atıyordu hücrenin içine. Ayağımın ucuyla ekmek parçalarını küçük bir yığın haline getiriyor, yüzü koyun uzanıp bir köpek gibi yutuyordum ekmekleri. En ufak kırıntıyı bile yitirmemek için her parçayı iyice çiğniyordum. 12. gün gelip kelepçe çıkarıldığında demir yer yer şişen etlerimle kaplanmıştı. Baş gardiyanın ödü patladı. Üstelik ben de acıdan bayılmıştım. Beni ayılttıktan sonra revire götürdüler ve oksijenli suyla her yanımı temizlediler. Hasta bakıcı bir tetanoz iğnesi yapılmasında diretti. Kollarım tutulmuştu, eski haline bir türlü gelemiyordu. Yarım saate aşkın bir süre kafur ile olduktan sonra kollarımı iki yanıma sarkıtabildim. Yeniden hücreye indim ve baş gardiyan 11 ekmek topağını görünce kendine ziyafet çekeceksin dedi. Ama çok garip, 11 günde pek zayıflamamış gibisin. Çok su içtim şef dedim. Ha, şimdi anlaşıldı. Artık kendine gelmek için bol bol ye ve çekti gitti. Zavallı salak, 11 günden beri bir şey yemediğimden emin olduğu için söylüyordu bunu. Bu kadar uzun süre bir açlıktan sonra da fazla tıkınırsam hazımsızlıktan ölebilirim. Her neyse, o umduğuyla kalacaktı. Akşama doğru buton bana tütünle birkaç yaprak getirdi. Dumanı hiç çalışmayan kalorifer borusunun deliğine üfleyerek durmadan sigara içtim. Delik hücreyi ısıtmıyordu ama hiç olmazsa bu faydası vardı. Daha sonra da Julotyu çağırdım. 11 gündür ağzıma bir şey koymadığımı sanıyor ve yavaş yavaş yememi öğütlüyordu. İtin birinin şifremizi çözebileceğini düşünüp ona gerçeği açıklamaktan çekiniyordum. Kolu alçıdaydı, morali yerindeydi. İyi dayandığım için de beni kutluyordu. Ona bakılırsa hareket tarihi yakındı. Hasta bakıcı hareketten önce kürek mahkumlarına yapılacak aşının geldiğini söylemişti. Genellikle aşılar hareketten bir ay önce gelirdi. Bu jilot epey ihtiyatsızdı. İçi para dolu tüpümü kurtarıp kurtaramadığımı da soruyordu bana. Evet, kurtarmıştım tüpümü. Ama bu serveti korumak için neler yaptığımı anlatamam. Kıçım akıl almaz yaralar içindeydi. Hücreden çıkarıldığımızda bir şey bilmiyorduk. Dudaklarımın ucuyla sorduğum neler oluyor sorusuna berber cevap bile vermek istememişti. Pis suratlı bir herif, hücreden kurtulduğumuzu sanıyorum dedi. Belki de cezaevini denetlemeye gelen bir müfettişten korkuyorlar. Onu bunu bilmem ama önemli olan hayatta kalmak. Her birimizi normal hücrelere götürdüler. Öğlen yemeğinde 43 günden bu yana ilk sıcak çorbayı içtim. Çorbanın içinde bir tahta parçası buldum. Tahtanın üzerinde 8 gün sonra yola çıkıyoruz. Yarın aşı var yazılıydı. Kimdi bana bu tahta parçasını gönderen? Bunu hiç öğrenemedim. Herhalde bize durumu haber vermek dostluğunu gösteren bir tutukluydu. Birimizden birimizi öğrenirsek herkesin duyacağını da biliyordu. Mesajın bana gelişi herhalde büyük bir rastlantı sonucuydu. Haberi herkese ilet. Hemen durumu telefonla Julotya bildirdim. Bütün gece sürüp giden telefon konuşmalarını duydum. Ben haberi verip susmuştum. Yatağımda rahatım yerimdeydi.